İnce Mehmet, Yaşar Kemal.
Ayrım 11.
Bölüm 13. Adem çok kısa boyluydu, yuvarlak, hiç gülmeyen bir yüzü vardı. Boynu kısa, gözleri üç köşeydi. İncecik dudakları sıkı sıkıya kapalıydı. Kolları, bacakları, elleri, parmakları, gövdesi, her şeyi kısa, küttü. Elinde çok güzel bir Alaman filintası vardı. Yanık bir sarıya çalan saçları diken dikendi, kirpi oku gibi. Adem bir köşeye, bir evsine oturur, hiç kıpırdamadan, yemek yemeden günlerce orada kalabilirdi. Ali Safa'nın yanına 6 ay önce girmişti. Ondan önce tavşan, keklik, turaç, toy, torna avlar, Anavarza Ovası'nın ağalarına, beylerine götürür, bununla geçinirdi. Ovada yıl 12 ay kış demez, yağmur, çamur, gece gündüz demez, dolaşır dururdu. Görülmedik tuhaf kuşlar burada olur, bu tuhaf kuşları da Ali Safa'ya getirirdi. Cimri bir kişi olan Ali Safa Bey, Adem'in kendisine tuhaf kuşlar getirdiğini görünce sevinir, kesenin ağzını açardı. Gene bir gün bu tuhaf kuşlardan birkaçıyla Ali Safa Bey'in çiftliğine geldi. Kuşların rengi maviye çalıyor, maviden yeşile değişiyordu. Gagaları, bacakları çok ince, çok uzundu. Ali Safa Bey bu görmediği kuşlara çok sevindi. Keşke bunlardan bir tanesi diri olsaydı dedi. Gün batıyordu. Adem tüfeğini omzuna vurdu ve akça saza gitti. Sabahleyin de kucağında o uzun bacaklı kuştan bir tanesi vardı. Kuş Adem'in kucağında yuvasındaymış gibi rahat yatıyordu. Başında nakışlar vardı, gözleri de kırmızıydı. Bundan sonra Adem Ali Safa Bey'in çiftliğinde kaldı. Ne Adem Ali Safa Bey'e ben bu çiftlikte kalmak istiyorum, kalabilir miyim diye sordu. Ne Ali Safa Bey senin burada kalman gerekiyor, burada kal dedi. Adem çiftlikte sanki orada doğmuş büyümüştü. Öylece kaldı gitti. Çiftlik konağının arkasında iki göz bir hu boşalmıştı. Kendi yapmış gibi hemen gitti oturdu. Birkaç ay sonra da yanında bir kadınla çıka geldi. Kadın tıpı tıpına Adem'e benziyordu. Öyle kısa, her şeyi öyle güdük. Konuşmayan, iri, akı çok, şakır gözleriyle bakıp duran, düş içindeymiş gibi dolanıp duran bir kadındı. Adem onu çok seviyordu. Bundan sonra Adem Bey'in birinci güvenilir adamı oldu. Adam korkutmaya, köy basmaya, eşkıyalara ulaklığa, eşkıyalığa, ne kadar zorla yapılacak işi varsa bey hepsine Adem'i yolluyor, Adem de beyinin bu güvenini doğruluyor, hangi işi üstüne almışsa yüzünün akıyla altından kalkıyordu. Az bir sürede avcı Adem Anavarza Ovası köylerinin başına bir bela kesildi. Adem'in elinden en çok çeken köyde Bayvay köyüydü, yılmış, usanmışlardı. Elinde çok güzel bir Alaman filintesi vardı, attığını vururdu. Tüfeğini karısı kadar severdi, sarıya çalan saçları diken dikendi. Adem çok öfkeliydi. Yağız atın ardından günlerdir koşuyor, ona bir türlü bir kurşun atımı yaklaşamıyordu. Sanki bu atın 1000 gözü, 1000 kulağı vardı. En küçük bir kıpırtıyı, karartıyı ta uzaklardan görüyor, en küçük bir çıtırtıyı ta uzaklardan duyuyordu. Uzun bir süreden beri bu kamış kökünün içine sığınmış, Yağız atın yakınlarından geçmesini bekliyordu. Atın ne geldiği vardı, ne gittiği, ne de göründüğü. Adem alışkındı, sabırlıydı. 5 gün, 1 hafta, 10 günde kımıldamadan burada beklerdi. Ama bu at onu çileden çıkarıyordu. Ovada atla 1-2 kere karşılaşmış, ikisinde de daha tüfeğini doğrultmadan at ortadan silinivermişti. Ne olmuştu, nereye gitmişti? Adem şüpheleniyordu, bu kadar çabuk göz açıp kapayıncaya kadar oradan gittiğine, siliniverdiğine göre bu atta bir şeyler vardı. Tuhaf bir attı bu, insan gibi de değil, cin gibi, peri gibi, büyülü bir şey, içinden korkmaya başlamıştı. Gece yarısı bir at ayağı tapırtısı duydu, kamışın kökünden çıktı. Çok ötelerden bir at karartısı toprak tepeye yukarı süzülüp gidiyordu. Kamışlığa yeniden girdi, gecelerdir uyumuyordu. Başını köke koyar koymaz gitti. Uyandığında gün doğuyordu. Akça sazın üstünü yarı pus, yarı bulut gibi bir duman örtmüştü. Anavarza da bu dumanın ardında kalmıştı. Ancak hayal meyal seçiliyordu. Toprağın üstündeki duman gittikçe çoğalıyor, yoğunlaşıyordu. Adem kamışlıktan çıkınca gözlerine inanamadı. Az ötede bir tümseyin üstünde koyu bir pusun içinde kıpırdamadan duruyor, pusun içinde bir görünüyor, bir yitiyordu. Adem'in yüreği hop etti. İlk olaraktan at ona bir kurşun atımı yaklaşmıştı. Hemen o anda tüfeğine davrandı, nişanladı, tetiğe çöktü. Kurşun vızıldadı. Bir an her şey pusun ardında yitti. Adem atın durduğu tümseye doğru koştu. Az sonra atın debelendiğini görecekti, bunu bekliyordu. Ve atın kellesini kesecek, doğru Ali Safa Bey'e götürecek. Düşmanlarının ömrü, vay vay köyünün ömrü bu kadar olsun beyim diyecekti. Bey de onu memnun edecekti. Tarladan tarla, maldan mal, paradan para verecekti. 15 dönüm isteyecekti beyden. Vermez miydi? Neden vermesin? Verirdi. Tümseye geldi ki ne görsün? At ta uzaklarda sel yatağından Anavarza kayalıklarına doğru koşuyordu. Öylesine hızlı koşuyordu ki sünüyor, karnı yere yapışıyordu. Adem orada durdu kaldı. Bir süre sel yatağından akan atı gözledi. At uçuyordu. Pusla yavaş yavaş kalkıyordu. At Anavarza'nın dibinde bir küçücük nokta kalıncaya kadar onu izledi. Sonra at görünmez olunca oraya, toprağa çöktü. Dişlerini sıktı, öfkeden çıldırıyordu. Sonra korktu. Bu atta bir şey olmasın diye düşündü. Bir peri, bir cin, bir iyi kimse at donuna girmesin. Bu kadar yakından bir atı vuramamak olacak gibi değil. Bir at bulmalı, hiç değilse Yağız at kadar hızlı koşan, onunla kovalamalı. Yaklaşınca öldürmeli. Başka türlü bu atı öldürmenin mümkünü yok diye düşündü. Varıp gitmeli, beyden iyi koşan bir at istemeli. Ama beye bir atı öldüremedim diye nasıl söylemeli? Başkaca da bir çaresi yok. Adem'in tabanı şişmişti, şalvarın dizden aşağısını kara çalılar yemişti. Şalvarın paçaları salkım saçaktı. Ellerini yüzünü dikenler yırtmıştı. Çiftliğe doğru istemeyerek yürüdü. Konağa geldiğinde bey daha yeni uyanmış, konağın örtmesinde elini yüzünü genç bir kızın ibrikle döktüğü suyla yıkıyordu. Adem ötede durdu, dikildi kaldı. Bey onu görsün de ne var ne yok Adem desin diye. Bey onu görmedi. Havluya bir iyice kurulandıktan sonra salondan içeriye girdi. Adem bey onu görmeyince yürüdü, merdivenden yukarı çıktı. Merdivenin başında durdu. Bey uzun bir masaya birkaç kişiyle oturmuş kahvaltı ediyordu. Neden sonra merdiven başındaki Adem'i gördü. Ne o, gel bakalım Adem diye ona seslendi. Adem masaya yürüdü, beyin yüzüne hiç bakamıyordu. Bey onun atı vuramadığını anladı, yanındakilere döndü. Size sözünü ettiğim avcılar başı Adem bu dedi. Elinden ne uçan kurtulur ne de kaçan. Şimdi yüzünden anladım ki avcılar avcısı Adem atı vuramamış. Nasıl oldu bu Adem, anlatsana. Adem başını kaldırdı, gözleri dolu doluydu. Dokunsam boşanacaktı, sesi titreyerek. Kulağı var dedi. Bir tuhaf bir at, yel olup akıyor, kuş olup uçuyor. Ancak bir kere yaklaşabildim. O da kendisi gelmiş, başucuma dikilmişti. Kurşunu salladım, her şey ortadan silindi. Ben onu vurdum sandım, bir de baktım ta uzakta Anavarza'ya doğru gidiyor. Ben bu atı anlamadım. Belki de bu bir at değil bey. Ali Safa Bey iç geçirdi. O bir at Adem, o bir at dedi. O bir at ama insanoğlundan daha akıllı. O bir atsa bey, eğer at donuna girmiş bir peri bir cin değilse, eğer büyülü değilse ben onu vururum bey. Bey ona karşılık vermiyor, masadakilerle birlikte gülüyordu boyuna. Yahu bu at seni bitirmiş Adem dedi sonunda, bu ne hal? Adem bitirdi dedi, bu at peri. Yok Adem yok diye sözünü kesti bey. Kurşun tutmuyor bey. Çok hızlı bir at, bu kadar hızlı atları kolay kolay kurşun tutmaz Adem. Adem paşını yeniden yere eğdi. Bana bir at ver de bey, onunla kovalayayım bu atı, belki yakalarım. Git tavlaya da beğendiğin atı al. Ama umudum yok Adem, atla yakalayamazsın bu atı. Gene de sen bilirsin. Adem oradan süklüm püklüm ayrıldı, evine geldi. Beyin yumuşaklığı onu bitirmişti. Azıcık da alay vardı beyin sesinde. Atla da yakalanmaz mıydı şu domuz? At değil peri. Peri olmasa? Bu bey de ne periye ne cine inanır. Büyülü değilse bu at büyülü. Tavlada iri kır at var ona binmeli. Onunla kovalamalı Yağız'ı. Allah kahretsin Yağız'ı. Ata karşı içinde bir korku. Belki ömründe vurmak isteyip de ilk vuramadığı yaratık bu attı. O gece sabaha kadar uyuyamadı. Karısı da zaten kendisine hiçbir şey sormazdı. Konuşmadılar. Bölüm 14. Ferhat Hoca'nın kara kıvırcık sakalları titredi. Yalım karası gözlerinden derin bir keder geçti. Uzun güneş yağı güzel yüzü biraz daha uzadı seyirdi. Koca Osman'ın da kırış kırış yüzü acı içindeydi. Yabazoğlu Hasan Narlıkışla köyünün en ucunda terk edilmiş, çitleri bel verip çatısındaki sazları dökülmüş delik deşik bir huva sığınmıştı. İçeride bir çam bardak, bir tek yatak, 3-4 sahan, bir tek pencereden başka hiçbir şey yoktu. 3 çocuğunun 3'ü de hastalanmıştı. Huğun köşesinde bir hasırın üzerine uzanmışlar, inleyip duruyorlardı. Yobazoğlu da zayıflamış, ufalmış, eriyip bitmişti. Ellerindeki, yüzündeki yaralar daha işleyip duruyordu. Yobazoğlu gene de gülüyor, sanki hiçbir şey olmamış duygusunu uyandırmaya çalışıyordu. Karısıysa bir yas gibi dolanıyordu evin içinde. Bu yıkık eve alışamamış, yanan evini, o yangın gününü bir türlü unutamamıştı. Koca Osman boğazı düğümlenerek titrek sesiyle, ''Ferhat Hoca'yla sana geldik ki yavrum Hasan, bu gurbet ellerde daha fazla sersevil olmayasın.'' Şu oturduğun eve bak. Gerin geçimin de yok herhalde. Ne demeye geldin buraya? Köylü sana ne yaptı? Burada acından da ölürsün. İnsan ölürse de kalırsa da emmisinin dayısının içinde ölüp kalmalı. Seni götürmeye geldik. Şuradan bir araba tutalım da bindirelim çoluk çocuğu. Varıp gidelim köyümüze. Hasan başını yere dikmiş Ferhat Hoca'ya da koca Osman'a da hiç bakmıyordu. Ne düşündüğünü de hiç belli etmiyordu. Yüzünde de hiçbir değişiklik olmuyordu. Koca Osman'dan sonra Ferhat Hoca konuştu. Seni köye götürelim Hasan diye bitirdi sözünü. Hasan başını kaldırdığında yüzü tanınmayacak gibi olmuştu. Gözleri dolu doluydu, çaresiz kalmış bir çocuğa benziyordu. Ben o köye gidemem dedi. Koca Osman gidersin diye bağırdı, hem de eşekler gibi. Ferhat Hoca gidersin ki ya mecburi diye koca Osman'ı destekledi. Gidemem dedi Hasan, bir çocuk çaresizliğinde ellerini koynuna sokarak. Çavuştan korkma dedi koca Osman, çavuşu bizim köyde vurdular. Hem de baş parmağım kalınlığında bir domuz kurşunuyla, hem de 250 yıllık bir dolma tabancadan çıkan kurşunla. Bizim köyü gece basmaya gelen çavuşu işte böyle vurup diz kapağını parça parça eğleyerekten öküz gibi böğürttüler. Şimdi Adana'da hastanede ağzı yukarı yatıp öküz gibi böğürüyor. Neden ki dersen kardeş, yalnız diz kapakları domuz kurşunuyla parçalanlar böyle bağırırlar. Mustafa Kemal Paşa'ya da tel çektik ki çok güzel bir tel. İşte Allah'ın güzel adamı Ferhat Hoca. Dinine imanına söyle Ferhat Hoca, tel nasıldı? Ne yazmıştı Arzu Hacı Kozanoğlu Fethi Bey? Dinine inanma söyle. Fethi Bey çok okumuş bir adam değil mi? Bir yumuşak iyice bir adam ama yazısı taşa geçmez mi? Fethi Bey bir yumuşak adam ama Kozanoğlu değil mi? Göl yerinden eksik olmayan su Fethi Bey değil mi? Ne yazdı Mustafa Kemal Paşa'ya? Söyle hocam, söyle de bilsin Hasan. Sen bu vatanı böyle mi kurtardın? Jandarmalar, çavuşlar hem de derebeylerin kalıntıları her gece köyümüzü basıp kurşunlasınlar, ırzımızı, namusumuzu payimal etsinler diye mi kurtardın? Ne yazdı ne? Kim yazdı? Kim? Kozanoğlu Fethi Bey yazdı ki hükümetin ağaların arkasına geçip köyleri kurşunlamaları ayıptır. Onun için bir çare bulmak gerektir. Ne yazdı ne? Kim yazdı kim? Kozanoğlu Fethi Bey, dön köye Hasan. Sen bir Kürt oğlusun. Baban da yiğitti, hem de Kızılbaş oğlusun sen. Kızılbaşlar korkmazlar. Yüce dağların kartallarına benzerler. Türkü söylerler ki çok yanık. El alemin parmakları ağızlarında kalır. Kızılbaş türkülerini dinlerken. Koca Osman konuştu. Sesi çıkmayıncaya kadar dişsiz ağzından tükürükler saça saça söyledi. Sonra Kaf Dağı hikayesini, karanlığı, karanlık duvarına gelip kafalarını vurmuş umutsuz yolcuları. Sonra karanlığın üstüne bir kılıç gibi inen ışığı anlattı. Ne diyorsun Hasan diye sordu. Terlemişti, göğsünü açtı. Ak uzun kılları ıslak ıslak sıvazladı. Parmakları ekşi ter koktu. Sözünü, Yusuf'u kuyudan çıkaran Mevla bir gün olur bize bakmaz mı dersin diye sürdürdü. Ha, ne diyorsun Hasan? Sonra sözü onun ağzından Ferhat Hoca aldı. Yusuf'u kuyudan çıkaran Mevla hiçbir zaman iyi kullarını darda koymaz. Seni köye çağırıyorsak elbette bizim de bir bildiğimiz var. Koca Osman ne dedi? Kaf Dağı'nda yolunu yitirmiş, gelmiş de bir karanlık duvarına başını vurmuş. Umutsuzluk duvarı önünde yığılıp kalmışlar. Gidecekleri yer yok. İşte durum böyle bir merkezdeyken kılıç kesmez, soluk aldırmaz karanlık duvarın üstüne bir top ışık düşmez mi? Bu yaşa gelmiş koca Osman Ağa bu ışığın ne ışık olduğunu biliyor. Hem de bu ışığa inanmış. Bir de yolcular var Yobazoğlu, çölde susuz kalmış, 3 kişi bir seferinde, susuzluktan ölecekler, güneş de hiç batmıyor, 3 kişi dilleri bir karış dışarıda dolanıp duruyorlar. Dolandıkları yerin rotasında bir kuyu var ki yeşillikler içinde, suyu da kar, göremiyorlar kuyuyu, kuyu bir yana gidiyor onlar başka bir yöne, sonra bir akkuş görüyorlar havada. Yolculardan birisi koca Osman Ağa gibi gün görmüş, her şeyi bilen bir kişi. Kuşun uçtuğu yere yürüyelim diyor. Yürüyorlar. Kuş doğru suya gidiyor. Kanatlarını sallayışına bakın kuşun. O da susuzluktan yanıyor. Kuşun izine düşmüşler. Varmışlar bakmışlar ki yeşillikler içinde bir su kuyusu. İçmişler ve de ölümden kurtulmuşlar. İşte koca Osman akkuşu görendir. Sana gelmiş diyor ki akkuş suya gidiyor. Sen ne diyorsun Hasan? Köye dönüyor musun, dönmüyor musun? Koca Osman... Bu akkuş meselesini iyi buldun hocam dedi sevinip gülerek. Bundan münasibi bulunmazdı. İşte akkuş havalanmış. Bak Yobazoğlu Hasan'ım, bak Kızılbaş'ım. Bak kuş, suyun ağabey hayat akan kaynağına uçuyor. Dön köye. Daha çok konuştular, çok meseleler anlattılar. Yobazoğlu'nun gözü iyice yılmıştı, köye döndüremediler. Yobazoğlu'nun yıkık huğundan çok üzgün ayrıldılar. Yolda atlarını yan yana sürüp bir süre hiç konuşmadılar. Ana Varza'ya aşağı Dumlu Kale'ye doğru gidiyorlardı. Ferhat Hoca gelmezler diyordu, gelmeyecekler, canlarından korkuyorlar. Can korkusu girdi mi bir insanın derisinin altına, o adamdan hayır bekleme Osman Ağa.
Ayrım sonu.